Ayrım 15.
7. bölümün devamı. Sayfa 195. Burada ve şimdi de çalışmak. Sık sorulan bir soru. Bir insanın yakın arkadaşları varsa terapiste ihtiyacı var mıdır? Yakın arkadaşlar iyi bir hayat için esastır. Dahası bir insanın etrafı iyi arkadaşlarla çevriliyse ya da daha önemlisi sevgi dolu ilişkiler kurma becerisine sahipse kişi nadiren terapi görmeye ihtiyacı duyar. Öyleyse iyi bir arkadaş ve terapist arasındaki fark nedir? İyi arkadaşlar, parantez içinde ya da kuaförünüz, masözünüz ve antrenörünüz, destekleyici ve empatik olabilir. İyi dostlar ihtiyaç duyulduğunda güvenilen sevgi dolu ve ilgili sırdaşlar olabilir. Ama hala arada büyük bir fark vardır. Yalnızca terapistler sizinle burada ve şimdi de bulunabilir, buluşabilir. Burada ve şimdi etkileşimleri, parantez içinde, yani diğer kişinin o anki davranışları ile ilgili yorumda bulunma, sosyal hayatta nadiren görülür. Görüldüğü haller ya çok yakın bir ilişkiye ya da yaklaşmakta olan bir çatışmaya işaret eder. Parantez içinde örneğin bana bakışlarından hoşlanmıyorum. Veyahut ebeveyn çocuk etkileşimine parantez içinde seninle konuştuğumda gözünü devirmeyi kes. Terapi saatinde burada ve şimdi terapist ve hasta arasında o anda neler olduğu ile ilgili odak noktasıdır. Hastanın tarihsel geçmişine, orada ve o zaman ya da hastanın dışarıdaki mevcut hayatına orada ve şimdi odaklanmaz. Peki burada ve şimdi neden önemlidir? Psikoterapi eğitiminin temel öğretisi terapi ortamının sosyal mikrokozmos olduğudur. Baştan alıyorum. Psikoterapi eğitiminin temel öğretisi terapi ortamının sosyal mikrokozmos olduğudur. Yani hastalar dışarıda sergiledikleri davranışı eninde sonunda terapi ortamında da sergilerler. Çekingen veya ukala veya korkak veya baştan çıkarıcı veya talepkar biri er ya da geç terapi saatinde terapistine karşı da aynı davranışı sergileyecektir. Terapist bu noktada hastanın terapi ilişkisinde ortaya çıkan bazı problemli konuların yaratılmasında hastanın rolüne odaklanabilir. Bu hastanın hayatındaki açmazların sorumluluğunu almasına yardım etmede ilk adımdır. Sonunda hasta temel bir çıkarımda bulunur. Hayatınızda yanlış giden şeylerden siz sorumluysanız o halde onu yalnızca siz değiştirebilirsiniz. Ayrıca ve bu çok önemli, burada ve şimdi de terapistin topladığı bilgiler son derece doğrudur. Hastalar başkalarıyla ilişkilerini, sevgili, arkadaş, patron, öğretmen, ebeveyn sık sık anlatsalar da siz terapist olarak diğerleri ve hastanızla olan etkileşimleri hakkındaki her şeyi hastalarınızın gözüyle görürsünüz. Dışarıdaki hikayelere dair anlatılanlar dolaylı verilerdir ve genellikle çarpıtılmış ve güvenilmezdir. Kaç kez bir hastanın başka bir kişiyi, örneğin eşini, anlatmasını dinlemişimdir ve birkaç seans sonra bu eşle tanıştığımda hayrete düşmüşümdür. Bu sevimli, hayat dolu kişi bunca aydır dinlediğim o sinir bozucu, cansız, ilgisiz kişi midir? Bir terapist bir hastayı en iyi terapi ilişkisini gözleyerek tanır. Bu sizin en güvenilir verinizdir. Hastayı doğrudan yaşarsınız, sizinle ve dolayısıyla başkalarıyla nasıl ilişki kurduğuna dair doğrudan gözlem yaparsınız. Burada ve şimdinin terapi sırasında uygun kullanımı güvenli bir laboratuvar ortamı sağlar. Burası hastaların risk alabildiği, en karanlık ve en parlak yönlerini sergilediği, geri bildirim verip aldığı ve en önemlisi kişisel değişim yaşadığı güvenli bir arenadır. Burada ve şimdiye ne kadar odaklanırsanız ve bunu her seansta yapmaya çalışın, siz ve hastanız yakın ve güven verici bir ilişkiye birbirinize o kadar kenetlenirsiniz. İyi bir terapinin belirgin bir ahengi vardır. Hastalar önceden inkar ettikleri ya da bastırdıkları duygularını açığa çıkarırlar. Terapistler bu karanlık veya yumuşak duyguları anlar ve kabul eder. Bu kabulle desteklenen hastalar kendilerini güvende, onaylanmış hisseder ve hatta daha büyük riskler alırlar. Yakınlık, yani burada ve şimdinin yarattığı bağlanmışlık, hastaları terapi sürecine bağlı tutar. Hastanın geriye dönüp bakabileceği ve sosyal dünyasını yeniden yaratmaya çalışabileceği içsel bir atıf noktası sağlar. Kuşkusuz kişinin terapistiyle iyi bir ilişki kurması terapinin nihai hedefi değildir. Hasta ve terapist kalıcı gerçek bir dostluk neredeyse hiç kurmazlar. Ama hastanın terapistle olan yakın ilişkisi hastanın dışarıdaki sosyal ilişkileri için bir prova görevi görür. Terapistlerin her seansı unutulmaz yapmak için çabalamaları gerektiği konusunda Freda Fromm Richman'a katılıyorum. Böyle bir seans yaratmanın anahtarı burada ve şimdinin gücünü kullanmaktır. Burada ve şimdi de çalışmayı başka bir yerde uzun uzun anlatsam da dipnot 3 Irving Yalom Bağışlanan Terapi 2002. Burada birkaç önemli adımdan söz edeceğim. Bu örneklerin bazıları ölüm anksiyetesine odaklanmasa da terapistlerin ölüm korkusu olanlar dahil gördükleri bütün hastalarıyla bağlarını güçlendirmelerine izin vererek onlara yararlı olacaktır. Burada ve şimdi duyarlılığı geliştirmek. Mark'la yaptığım seansta burada ve şimdiye odaklanmak sorun değildi. Öncelikle Ruth'u beni görmeye gelirken düşünmesiyle ilgili yorumunu sorguladım. Daha sonra da seanstaki davranış değişikliği bana kişisel sorular sorması üzerine düşündüm. Ama bir terapistin genellikle daha gizli geçişleri araması gerekir. Yıllarca süren uygulamalarımdan sonra terapi ortamındaki çeşitli davranışlar için normlar geliştirdim ve bu normlardan sapmalara karşı tetikte dururum. Fark etmek gibi görünüşte önemsiz ve ilişkisiz bir konuyu düşünün. Son 15 yıldır ofisim evimin birkaç yüz metre önündeki bir kulübede bulunuyor. Caddeye dar bir araba yolundan çıkılıyor. Evimle ofisim arasında bol bol park yeri olmasına rağmen ara sıra bir hastanın caddede uzak bir yere park etmeyi alışkanlık haline getirdiğini fark ederim. Bir ara bu seçimi sorgulamak işe yarar. Bir hasta arabasının evimin yakınına park edildiğini kimsenin görmesini istemediğini, çünkü birisinin belki evime ziyarete gelen birinin arabasını görüp onun psikiyatra gittiğini anlamasından korktuğunu söylemişti. Bir başkası mahremiyetime saygısızlık etmek istemediğini söyledi. Bir diğeri pahalı Maserati'sini görmemden utandığını söyledi. Bu nedenlerin her biri terapötik ilişkiyle açıkça alakalıydı. Dış materyalden iç materyale dönmek. Deneyimli terapistler ortaya getirilen her konunun burada ve şimdi karşılığına karşı tetikte durur. Terapist hastanın dışarıdaki hayatından veya uzak geçmişinden burada ve şimdiye yönelerek hastanın bağlılık düzeyini ve çalışmanın etkinliğini artırır. Ölüm panikleri yüzünden bir yıldır gördüğüm 40 yaşındaki Ellen'le yaptığım bir seans bu yönelme stratejisini gösteriyor. Şikayet etmeyen kadın Ellen. Ellen kendisini hasta hissettiği için neredeyse seansı iptal etmek için ofisimi arayacak olduğunu söyleyerek seansa başladı. "Kendini ne kadar kötü hissediyorsun?" diye sordum. Omuz silkti. "Şimdi iyiyim." "Anlatmana," dedim. "Evde hasta olduğunda ne oluyor?" "Kocam fazla ilgilenmez. Genellikle hasta olduğumu fark etmez bile." "Sen ne yaparsın? Kocanın bilmesini nasıl sağlarsın?" "Hiçbir zaman şikayet eden biri olmadım ama hasta olduğumda benim için bir şey yapsa fena olmazdı." "Demek seninle ilgilenmesini istiyorsun ama bunu sen istemeden veya ihtiyacın olduğunu göstermeden yapmasını istiyorsun." Başıyla onayladı. Bu noktada pek çok seçeneğim vardı. Örneğin kocasının ona bakım vermemesini inceleyebilir ya da hastalık geçmişine bakabilirdim. Ama bunun yerine burada ve şimdiye geçmeyi tercih ettim. "Peki söyle bana Alan, bu durum burada benimleyken nasıl oluyor? Benim resmen seninle ilgileniyor olmam gerekse de sen fazla şikayet etmiyorsun." "Hastalığım yüzünden bugün neredeyse seansı iptal edeceğimi söyledim ya. Ama nasıl olduğunu sorduğumda başka yorumda bulunmadan omuz siktin. Acaba gerçekten şikayet etsen ve benden ne istediğini söylesen durum nasıl olurdu?" "Bu dinlenmek gibi olurdu," dedi hemen. "Dinlenmek mi?" "Bu dilenmek gibi olurdu," dedi hemen. "Dilenmek mi? Ama seninle ilgilenmem için bana para ödüyorsun." "Bu dilenme konusunu biraz daha anlat. Dilenme sözcüğü sende neler uyandırıyor?" "Dört kardeşim vardı ve evin en başta gelen kuralı şikayet etmemekti. Üvey babamın sesi hala kulağımdadır. Büyü artık. Hayatın boyunca sızlanamazsın." Bu sözü ondan kaç kez duyduğumu anlatamam. Annem de onu desteklerdi. Yeniden evlenebildiği için şanslı olduğunu ve kocasını kızdırmamızı istemediğini söylerdi. "Biz istenmeyen bavullardık. Üvey babam çok acımasız ve sertti. Yapmak istediğim son şey onun dikkatini çekmekti." "O halde bu ofise yardım istemek için geliyorsun ama şikayetlerini bastırıyorsun. Aklıma birkaç ay önce boynunda bir problem olduğu için boyunluk taktın ama bu konuda konuşmak istemediğin geldi. Acı çekip çekmediğin konusunda kafamın karıştığını hatırlıyorum." "Hiç şikayet etmiyorsun ama söyle bana, şikayet edecek olsam ben ne der ya da ne hissederdim?" "Alan, çiçek desenli eteğini düzeltti, her zaman kusursuz giyinir, tertemiz olurdu ve gözlerini kapatarak derin bir nefes aldı. 2 ya da 3 hafta önce bir rüya gördüm. Ama size anlatmadım. Sizin banyonuzdaydım ve adet görüyordum. Kanı durduramıyordum. Kendimi temizleyemiyordum. Kan çoraplarıma akmış, ayakkabılarıma sızıyordu. Siz yanda ofisteydiniz ama bana ne olduğunu sormuyordunuz. Sonra içeriden gelen sesleri duydum. Belki bir sonraki hastanız arkadaşınız ya da karınızdı. Rüya eninde sonunda terapiye sızacak olan utanç verici, kirli, gizli kısımlarıyla ilgili endişelerini tasvir ediyordu. Ama o beni kayıtsız görüyordu. Ona neyin ters gittiğini sormamıştım. Başka bir hastayla ya da arkadaşla meşguldüm ve ona yardım edemiyor ya da bunu istemiyordum. Alan bana rüyasını anlatabildikten sonra terapide yeni, yapıcı bir aşamaya girdik. O bu aşamada erkeklere karşı korku ve güvensizlik duygularını, bana yakınlaşma korkusunu anlamaya çalıştı. Bu örnek burada ve şimdi yönlendirmesinin önemli bir ilkesini gösteriyor. Bir hasta hayatıyla ilgili bir konuyu gündeme getirdiğinde o konunun burada ve şimdi karşılığını, bu konuyu terapi ilişkisine taşımanın bir yolunu bulmaya çalışın. Alan hastalık ve kocasının ilgisizliği konusunu açtığında ben hemen onunla terapide ilgi konusuna odaklandım. Burada ve şimdiyi sık sık kontrol edin. Her seansta en az bir kere burada ve şimdiyi kontrol etmeye dikkat ederim. Bazen yalnızca seansın sonuna yaklaştık ve şimdi biraz da ikimizin bugün nasıl olduğuna odaklanmak istiyorum. Aramızdaki mesafe nasıl? Ya da bugün aramızda ne kadar mesafe var? Diye sorarım. Bazen bundan hiçbir şey çıkmaz ama öyle bile olsa davet yapılmış olur ve aramızda geçen her şeyi incelediğimize dair normları koymuş oluruz. Ama sıklıkla bu sorudan bir şeyler çıkar. Özellikle de ben bazı gözlemlerimi eklediysem, örneğin görüyorum ki geçen hafta konuştuğumuz konuların etrafında dönüyoruz. Sen de böyle mi hissediyorsun? Ya da son birkaç haftadır ölüm anksiyetesinden söz açmadığını fark ettim. Sence neden? Bana fazla geleceğini düşündüğünden olabilir mi? Ya da seansın başında çok yakın olduğumuzu hissediyordum ama son 20 dakikadır uzaklaştık. Buna sen de katılıyor musun? Senin gözlemin de böyle mi? Günümüzde psikoterapi eğitimi genellikle kısa terapiye ve yapılandırılmış terapiye yönelik olduğu için genç terapistlerin çoğu benim burada ve şimdi ilişkisine böyle odaklanmamı ilişkisiz, aşırı özenli hatta garip olarak değerlendirebilir. Neden kendimize bu kadar atıfta bulunmalıyız diye soranlar olur. Neden her şeyi terapiste gerçek olmayan ilişkiye atfedelim ki? Ne de olsa terapide hastayı hayata hazırlama işi yapmıyoruz. Dışarıda hastaların rekabetle, çekişmeyle, sertlikle karşılaşacağı zorlu bir dünya var. Burada Patrick vakasının gösterdiği gibi pozitif terapötik işbirliğinin her terapi için gerekli olduğu yanıtını verebilirim. Bu bir son değildir ama sona giden bir araçtır. Terapistle samimi, güvene dayalı bir ilişki geliştirildiğinde bir hastada büyük bir içsel değişim meydana gelir. Her şeyi açabilir yine de kabul edilip desteklenebilir. Böyle bir hasta kendisine ait daha önce inkar ettikleri ya da çarpıttıkları yeni kısımlarını yaşayabilir. Kişim diğerlerinin algılarına aşırı değer vermek yerine kendi algılarına değer vermeye başlayabilir. Bir hasta terapistin pozitif saygısını kişisel kendine saygıya dönüştürebilir. Dahası kişide gerçek ilişkinin kalitesi konusunda yeni bir içsel standart oluşur. Terapistle kurulan yakınlık içsel bir atıf noktası olarak iş görür. Kişi bir kez başardığını görünce gelecekte de buna benzer iyi ilişkiler kurma konusunda kendine güven ve istek geliştirebilir. Kendi burada ve şimdi duygularınızı kullanmayı öğrenin. Terapist olarak en değerli aracınız hastanıza karşı kendi tepkinizdir. Eğer yılmış, öfkeli, baştan çıkmış, şaşkın, büyülenmiş veya diğer duyguların bir karışımını yaşadığınızı hissediyorsanız bu tepkileri çok ciddiye almalısınız. Bunlar önemli verilerdir ve terapide bunları en iyi şekilde kullanmanın bir yolunu bulmalısınız. Ama öncelikle öğrenci terapistlere önerdiğim gibi bu duyguların kaynağını belirlemeniz gerekir. Kendinize özgü ve nevrotik meseleleriniz duygularınızı ne ölçüde belirliyor? Başka bir deyişle doğru bir gözlemci misiniz? Duygularınız hastanız veya kendiniz hakkında bilgi veriyor mu? İşte burada aktarım ve karşı aktarım konusuna giriyoruz. Hasta terapiste karşı uygunsuz, akılcı olmayan tarzda tepki veriyorsa buna aktarım diyoruz. Diğer hastaların güçlü bir şekilde güven duyduğu bir terapiste, belirgin bir neden olmaksızın, güvenmeyen ve üstelik otorite figürü erkeklere güvenmeyen bir hasta, aktarımla ilgili çarpıtma için açık bir örnek oluşturur. Parantez içinde, aktarım terimi kuşkusuz Freud'un erken çocukluk döneminde yetişkinlere karşı duyulan önemli duyguların başka birine aktarılmasını ifade eder. Bunun tersi de olabilir. Terapistler danışanlarına karşı çarpıtılmış görüşler taşıyabilirler. Bir terapist danışanını çarpık bir tarzda, diğer terapistler de dahil, başkalarının gördüğünden çok farklı bir şekilde görebilir. Bu fenomene karşı aktarım denir. İkisi arasında bir ayrım yapmanız gerekir. Hastanın kişiler arası ilişkilerinde çarpıtma eğilimi var mı? Çarpıtma eğilimi mi var? Yoksa terapist hastalarını çarpık merceklerden gören öfkeli, kafası karışık, savunmacı veya çok kötü bir gün geçiren bir kişi mi? Kuşkusuz bu bir ya hep ya hiç fenomeni değildir. Aktarım ve karşı aktarım unsurları bir arada da görülebilir. Bence terapistlere en önemli araçlarının kendileri olduğunu ve dolayısıyla bu aleti iyi bir şekilde bilmeleri gerektiğini söylemekten hiç bıkmam. Terapistlerin öz bilgileri çok fazla olmalıdır. Gözlemlerine güvenmelidirler ve danışanlarıyla ilgili dolu ve profesyonel bir tarzda ilişki kurmalıdırlar. Kişisel terapi bu yüzden her terapi eğitimi programının merkezindedir veya olmalıdır. Terapistlerin yalnızca eğitimleri sırasında yıllarca kişisel terapi ve grup terapi görmeleri gerektiğine değil, hayatta ilerledikçe de terapiye geri dönmeleri gerektiğine inanıyorum. Bir terapist olarak kendiniz, gözlemleriniz ve tarafsızlığınız konusunda güven duydukça hastalarınızla ilgili duygularınızı daha büyük bir güvenle özgürce kullanır hale gelirsiniz. Beni düş kırıklığına uğrattın. Naomi. Yüksek derecede ölüm anksiyetesi, ciddi hipertansiyonu ve pek çok fiziksel somatik şikayeti olan 68 yaşında emekli İngilizce öğretmeni Naomi ile yaptığım seans, burada ve şimdi duygularını açma ile ilgili meselelerin çoğunu gösteriyor. Bir gün ofisime her zamanki sıcak gülümsemesiyle gelip oturdu. Başını dikleştirip doğruca bana baktı ve sesi hiç titremeden şaşırtıcı bir saldırıya girişti. Son seansta verdiğin karşılık şeklin beni düş kırıklığına uğrattı. Hem de büyük bir düş kırıklığına. Yanımda değildin. Bana ihtiyacım olan şeyi vermedin. Benim yaşımda bir kadının böyle zayıf düşüren bir mide problemi olması veya bu konuda konuşmanın ne kadar zor olduğunu anlayamadın. Seanstan birkaç yıl önceki bir olayı hatırlayarak çıktım. Vajinamdaki kötü bir lezyon için dermatoloğuma görünmüştüm. O da bu yarayı görmeleri için bütün tıp öğrencilerini çağırmıştı. Çok korkunçtu. Geçen seansta kendimi aynen öyle hissettim. Beklentilerime ulaşamadın. Şaşkına dönmüştüm. En iyi nasıl cevap vereceğimi düşünerek geçen seansı hızla aklımdan geçirdim. Elbette seanstan önce notlarımı okumuştum. Benim önceki seansta ilişkin görüşüm tamamen farklıydı. Mükemmel bir seans olduğunu ve iyi iş çıkardığımı düşünmüştüm. Naomi yaşlanan bedeni ve gaz, kabızlık, basur, kendine lavman yapmanın zorluğu gibi sindirim sistemi problemleri ve çocukken yapılan lavmanlardan hatırladıklarını uzun uzun anlatmıştı. Bunlar anlatılması kolay şeyler değildi ve ben ona bu konuları ortaya getirmedeki istekliliğine hayran olduğumu söylemiştim. Kalbindeki aritmi yüzünden kullandığı yeni ilaçların onda bazı semptomlara neden olduğunu düşündüğü için seans sırasında Hekimin Rehberi adlı kitabımı çıkarıp ilaçların yan etkilerini onunla birlikte okumuştum. Zaten yaşadığı uzun sağlık problemleri listesine yenisinin eklenmesi yüzünden onu çok iyi anladığımı hatırlıyordum. Peki ne yapacaktım? Önceki seansın analizini mi, idealleştirdiği beklentilerine mi bakacaktım? Önceki seansa dair farklı algılarımızı mı inceleyecektim? Ama burada daha zorlayıcı bir şey vardı. Benim kendi duygularım. Naomi'ye karşı büyük bir kızgınlık dalgası hissetmeye başlamıştım. Karşımda tahtına oturmuş benim neler hissettiğimi hiç umursamadan beni yargıladığını düşünüyordum. Üstelik bu ilk değildi. 3 yıllık terapimiz boyunca seansları birkaç kez bu şekilde başladığı olmuştu. Ama daha önce beni hiç bu kadar kızdırmamıştı. Belki de bunun nedeni geçen hafta onun problemlerini araştırmaya, seanslar arasında zaman ayırmam ve bir arkadaşla, bir gastroenterologla Naomi'nin semptomları hakkında konuşmamdı. Ama henüz bunları ona anlatacak zaman bulamamıştım. Naomi'ye kendimi nasıl hissettiğimi anlatmanın önemli olduğuna karar verdim. Birincisi, duygularımı anladığını biliyordum. Algıları olağanüstü derecede güçlüydü. Ama aynı zamanda beni kızdırıyorsa hayatında başkalarını da kızdırdığı açıktı. Bir hasta için terapistinin ona kızgın olduğunu duymak yıkıcı bir şey olabileceği için yumuşak bir şekilde ilerlemeye çalıştım. Naomi, yorumların beni şaşırttı ve huzursuz etti. Bütün bunları o kadar buyurgan bir şekilde söylüyorsun ki, geçen hafta sana elimden geleni vermek için çok çalıştığımı düşünmüştüm. Üstelik seansa ilk kez böyle eleştiren bir tavırla başlamıyorsun. Bir şey daha söyleyeyim, bazı seansları da bunun tam tersi şekilde açmıştın. Yani bazı seanslar için minnettarlığını bildirmen beni çok şaşırtmıştı. Çünkü ben o seansı olağanüstü olarak görmemiştim. Naomi telaşla bana baktı, göz bebekleri büyümüştü. Yani duygularımı söylememem gerektiğini mi söylüyorsun? Hayır, asla. İkimiz de kendimizi susturmamalıyız. İkimiz de duygularımızı birbirimizle paylaşmalı ve sonra onları analiz etmeliyiz. Ama tarzın beni çok şaşırttı. Bunları söylemenin pek çok farklı yolu olabilir. Örneğin geçen hafta iyi çalışmadığımızı ya da aramızda mesafe olduğunu ya da bak, dedi tiz bir sesle. Bedenimin parçalara ayrılması sinirimi bozuyor. Kalp damarlarımda iki stent var. Kalp atışlarımı düzenleyen bir alet taşıyorum. Bir kalçam yapay ve diğer kalçam beni öldürüyor. İlaçlar beni bir domuz gibi şişiriyor ve gazım yüzünden insan içine çıkamıyorum. Burada da parmak uçlarımda mı yürümeliyim? Burada da parmak uçlarımda mı yürümeliyim? Bedenine olan şeyler konusunda ne hissettiğinin farkındayım. Acısını hissediyorum ve bunu da geçen hafta söyledim. Buyurgen derken ne demek istiyorsun? Doğruca bana bakıp buyuruyor gibi konuşuyorsun. Sözlerinin kendimi nasıl hissetmeme neden olacağı konusunda hiçbir endişen yok gibi geldi bana. Yüzü karardı. Kullandığım dil ve tarzım ve sana hitap şeklim konusunda burada neredeyse tıslıyor gibiydi. Buna sen neden oldun. Sen başlattın. Burada bir sürü duygu var Naomi, dedim. Eleştirilerin beni çok üzdü. Burada her zaman kendimi çok özgür hissederdim. Özgür olarak konuşabildiğim tek yer burası. Oysa sen şimdi bana öfkelendiğimde kendimi tutmam gerektiğini söylüyorsun. Bu beni kızdırıyor. Terapimizin işleyişi böyle değildi. Terapimiz böyle olmamalı. Sana hiçbir zaman kendimi tutmam gerektiğini söylemedim. Ama sözlerinin benim üstümdeki etkilerini bilmek istersin. Sanırım sen de benim susmamı istemezsin. Ne de olsa ettiğin sözlerin bazı sonuçları oluyor. Ne demek istiyorsun? Seansın başındaki sözlerin senden uzaklaşmama neden oldu. İstediğin bu muydu? Biraz daha açıkla, çok belirsiz konuşuyorsun. Şöyle bir ikilem var. Sana yakın olmamı istediğini biliyorum. Bunu pek çok kez söyledin. Ama sözlerin sakıngan olmama, ısırılmamak için sana çok yaklaşmamam gerektiğini hissetmeme neden oluyor. Artık burada her şey çok farklı olacak, dedi Naomi, başı önüne düşerek. Bir daha asla aynı olmayacak. Şu andaki duygularımın geri dönüşsüz olduğunu mu kastediyorsun? Çimento ile mi karıldı? Geçen yıl arkadaşın Marjorie'nin bir filme gitmekte ısrar ettiği için sana kızdığını ve seninle bir daha asla konuşmayacak diye nasıl paniğe kapıldığını hatırlıyor musun? Ama gördüğün gibi duygular değişebiliyor. O ve sen bu konuyu konuştunuz ve arkadaşlığınız devam ediyor. Aslında ikinizin daha da yakınlaştığına inanıyorum. Bu odadaki durumun da başka hiçbir yerde olmadığı kadar üzerinde çalışmaya uygun olduğunu unutma. Çünkü başka yerlerin tersine bizim belirli kurallarımız var. Yani ne olursa olsun iletişime devam etmek. Ama Naomi, diye devam ettim. Öfkeden uzaklaşıyorum. Buna sen neden oldun dediğinde bu çok yoğundu. Bu sözler çok derinlerden geldi. Bu sözün bu kadar güçlü çıkması beni şaşırttı. Öfke, hayır. Öfkeden fazlası, hiddet patlaması oldu içimde. Yalnızca burada mı, yoksa başka yerlerde de mi oluyor? Başka yerlerde de oluyor mu? Hayır, yalnızca burada değil, her yerde içimden taşıyor. Dün yeğenim beni doktora götürdü. Stop etmiş bir bahçıvan minibüsü yolu kapamıştı. Şoföre o kadar öfkelendim ki adamı yumruklamak istedim. Onu aramaya gittim ama bulamadım. Sonra kaldırıma çıkarak bile olsa minibüsün etrafında dolaşmadığı için yeğenime öfkelendim. O yeterli alan olmadığını söyledi. Ben ısrar ettim ve öyle bir tartışmaya girdik ki arabadan indik ve mesafeyi adımlayarak yola park etmiş arabalar yüzünden yeterli alan olmadığını bana gösterdi. Hatta kaldırım çıkamayacağı kadar yüksekti. Sakin ol Naomi teyze. O yalnızca işini yapmaya çalışan bir bahçıvan. Bu durumdan o da memnun değil ve bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bense kendi kendime konuşmaya devam ediyordum. Şoföre deli olmuştum ve kendi kendime bunu bana nasıl yapar, kurallara uymuyor deyip duruyordum. Ve elbette yeğenim haklıydı. Şoför iki yardımcıyla gelip bizim geçmemiz için minibüsü itti. Çok mahcup olduğumu hissettim. Dırdır eden yaşlı bir kadın, her yerde öfkeli, buzlu çayımı hızla getirmeyen garsonlara, yavaş hareket eden park görevlisine, para üstü ve biletimi vermek için çok oyalanan gişe görevlisine, o süre içinde ben bir araba satardım. Saatimiz bitmişti. Üzülerek bitirmek zorundayım Naomi. Bugün çok güçlü duygular var. Senin için pek rahat olmadığını biliyorum. Ama önemli bir çalışmaydı bu. Gelecek hafta da devam edelim. Neden bu kadar öfkelendiğini bulmak için kafa kafaya vermeliyiz. Naomi bunu kabul etti ama ertesi gün arayıp bir hafta bekleyemeyecek kadar huzursuz olduğunu söyledi. Bu yüzden bir sonraki gün için anlaştık. Seansa her zamanki gibi başladı. Dylan Thomas'ın Usulca Gitme adlı şiirini biliyorsunuzdur. Dipnot 4. The Poems of Dylan Thomas New Direction 1959. Ben cevap veremeden ilk mısraları okudu. Usulca gitme o iyi gecelere. Günün bitiminde yanmalı, kasıp kavurmalı yaşlılık. Öfkelen, öfkelen ışığın ölümüne. Bilge adamlar karanlığın doğru olduğunu bilseler de, sözleri şimşek gibi çakmadığından, onlar usulca gitmezler o iyi gecelere. Devam edebilirim dedi Naomi. Şiiri ezbere biliyorum ama durakladı. Ah, lütfen lütfen devam et dedim kendi kendime. Dizeleri çok güzel okuyordu ve benim şiir dinlemekten daha fazla sevdiğim çok az şey vardı. Bu keyif için bir de para almam ne kadar garipti. Bu dizelerde öfkemle ilgili soruna veya sorumuza bir cevap bulunuyor diye devam etti Naomi. Dün gece seansımızı düşünürken aklıma bu şiir geliverdi. Çok garip. Bu şiiri yıllarca 11. sınıf öğrencilerime öğrettim. Ama anlamını gerçekten hiç düşünmemiştim. En azından kendime uygulamamıştım. Nereye varmak istediğini anlıyorum, dedim. Ama senden duymayı tercih ederim. Sanırım yok. Bundan kesinlikle eminim. Öfkem hayattaki durumumla ilgili. Gittikçe küçülmem ve ölümümün fazla uzakta olmaması. Her şey elimden alınıyor. Kalçam, bağırsak işlevlerim, libidom, gücüm, işitme ve görme yeteneğim. Zayıfım, savunmasızım ve ölümü bekliyorum. Bu yüzden Dylan Thomas'ın talimatını yerine getiriyorum. Yumuşak bir şekilde gitmiyorum. Günün bitimine öfkeleniyor, kuduruyorum. Acınası, güçsüz sözlerim elbette şimşek gibi çakmıyor. Ölmek istemiyorum. Ve sanırım öfkemin yardım ettiğini düşünüyorum. Ama belki de öfkelenmenin tek gerçek işlevi büyük şairlere ilham vermesidir. Sonraki seanslarda öfkenin ardındaki dehşete daha yoğun ve güçlü bir şekilde odaklandık. Naomi'nin ve Dylan Thomas'ın ölüm anksiyetesini bastırma stratejisi küçülme ve güçsüzleşme hissine karşı koymaya yardım ediyordu. Ama içindeki yaşamsal destek halkasına bağlanmışlık hissini bozduğu için geri tepti. Gerçekten etkili olan terapi, gözle görünür semptomlarla, bu örnekte öfkeye değil, bu semptomların kaynaklandığı altta yatan ölüm dehşetiyle ilgilenmelidir. Naomi'nin tarzını buyurgan olarak tarif edip sözcüklerinin sonuçlarını ona hatırlatırken bazı riskler almıştım. Ama geniş bir güvenlik hattım vardı. Uzun süre boyunca yakın, güvene dayalı bir ilişki kurmuştuk. Kimsenin, özellikle terapistinden olumsuz bir yorum duymak istemediğini bildiğim için onun söylediklerimi kabul etmesini sağlamak için birkaç adım attım. Onu gücendirmeyeceğini düşündüğüm bir dil kullandım. Örneğin ondan uzaklaştığımı söyleyerek aslında altta yatan ona yakın ve samimi olma isteğimi dile getirmiş oldum. Buna kim alınabilirdi ki? Üstelik ve bu önemli bir nokta, onu genel olarak eleştirmedim. Yalnızca bazı davranışlarına yorumda bulunmaya dikkat ettim. Şöyle şöyle davranırsa benim böyle böyle hissettiğim anlamına gelen şeyler söyledim. Ardından hemen bunun onun çıkarlarına aykırı olduğunu, çünkü ondan uzaklaşmamı, korkmamı ya da rahatsız olmamı istemeyeceğini ekledim. Naomi'nin tedavisinde empatiyi vurgulamama da dikkat edin. Baştan alıyorum. Naomi'nin tedavisinde empatiyi vurgulamama da dikkat edin. Etkin, bağlılık olan bir terapi ilişkisinde bu çok önemlidir. Carl Rogers'ın etkin terapist davranışı ile ilgili daha önce anlattıklarımda terapistin yarattığı koşulsuz olumlu saygı ve samimiyetin yanı sıra gerçek empatinin rolünü de vurgulamıştım. Ama empati üzerinde çalışmak iki yönlüdür. Yalnızca hastanın dünyasını yaşamakla kalmamalı, aynı zamanda hastaların da başkaları için empati geliştirmelerine yardımcı olmalısınız. Şöyle bir soru sormak etkin bir yaklaşımdır. Sence yorumun yüzünden kendimi nasıl hissediyorum? Böylelikle Naomi'nin yorumlarının sonuçları hakkında bilgi sahibi olmasını sağladım. Öfkesinden çıkan ilk tepki, bunu sen istedin oldu. Ama ardından biraz mesafe kazandıktan sonra kendi iğneleyici ses tonu ve yorumları onu da rahatsız etti. Ben de olumsuz duygular yaratmasından rahatsız olunca terapinin güvenliği destekleyici alanını tehlikeye attığından korktu.